Onlar Allah'ın dünyaya karışmadığına inanmak istiyorlar. Onlar dünyaya karışmayan, insana karışmayan bir Allah anlayışına sahip olmak istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle ise kainatı idare ettiği gibi insanı da idare etmek istiyor. Onlar ise bunu kabul etmek istemiyorlar. Onlar peygamberin getirdiği medeniyete tabi olmak istemiyorlardı. Onlar özgür olmak istiyorlardı. Onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Yeryüzünde özgür bir varlık olarak yaşayamazsınız. Kainatta bir yaprak bile özgür değil. Allah düş demeden ağacından düşmüyor. Siz nasıl özgür olabilirsiniz? İnsana insandan bir peygamber olur mu diyorlardı. Hakikatte onlar melek gelseydi yine iman etmeyeceklerdi.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hâdiyelah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, bugün Yunus suresine başlayacağız inşallah. Yunus suresi Mekke'de nazil olmuş olan surelerden, Mekke'nin son dönemlerinde nazil olmuş olan surelerdendir. Artık Allah Resulü'nün hicreti yaklaşmaktadır. Medine'ye gidecektir ve orada bir İslam medeniyeti meydana getirecektir. O son dönemlerde nazil olmuş olan surelerden birisi de Yunus suresi ismiyle isimlendirilmiş olan bu sure. Surenin içerisinde Yunus Aleyhisselam'ın kavminden kısaca da olsa bahsedildiğinden ötürü bu isim verilmiş. Surelerin isimleri ekseriyetle bu şekilde belirlenmiştir. Bazen Allah Resulü tarafından surenin ismi hadislerle bize bildirilmiş. İsminin ne olduğunu hadislerden öğrenmişiz. Bazen de daha sonraki sahabe döneminde tabi'in döneminde bir takım isimlerle isimlendirilmiş, hatta bazen birkaç tane isim verilmiş. Bazen surenin içinde geçen bir kelimeden ötürü ya da birkaç kelimeden ötürü, ele almış olduğu konulardan ötürü birkaç isimle isimlendirildiği de olmuştur. Yunus suresi de Mekki surelerin tamamında görüldüğü gibi iman esaslarına temas etmekte, geçmişten bir takım haberler vermekte, kafirlere meydan okumakta, kafirlere Allah'ın kelamının bir benzerinin getirilmesi, kafirlerden böyle bir talepte bulunulması, bazen açık, bazen imalı bir şekilde istenilmekte, kıyametten, ahiretten bahsedilmekte, bütün Mekki surelerde olduğu gibi buna benzer konular ele alınmaktadır. Allah Azze ve Celle sureye başlarken Elif Lam Ra diye başlıyor. Sure bu şekilde işaret ediliyor ki ekseriyetle Mekki surelerde bu şekilde başlar. Daha doğrusu Kur'an'da böyle başlamış olan surelerin çoğunluğu Mekki'dir. Mekke'de nazil olmuştur. Bu gibi ayetler üzerinde uzun uzun konuşanlar olmuşsa da ekser ulemanın kabul etmiş olduğu görüş, bunun manasını Allah bilir deyip geçmek daha doğrudur. Allah'ın ayetleri iki türlü. Bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabi. Huvellezi enzel aleyken kitaben minhu ayatun muhkemat. O Allah ki sana kitabı indirendir ve o kitabın ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Ve ukharu muteşabihat. Diğerleri ise müteşabihtirler. Muhkem olanlar, manası açık olanlar. Müteşabihata gelince onlar birbirlerine benzerler. Acaba şu mana mı yoksa diğer mana mı daha doğrudur? Bir kısmı yarı müteşabihtir. Bir kısmı tam müteşabihtir. Bir kısmının manası biraz olsun anlaşılabilir. Bir kısmının manası ise hiç anlaşılamaz. Bunlar müteşabih olanlar. Bunlar azdırlar. Esas olan ise muhkem olanlardır. Manası açık olanlar, Efendimiz tarafından açıklanmış olanlar, alimler tarafından anlaşılabilecek olanlar, hatta ekseriyetle avam tarafından da anlaşılabilecek olanlar. Bunlar muhkem olan ayetler. Dinde bunlara göre hüküm verilecektir. Muhkem olmayan müteşabihata göre hüküm vermek, kalbinde eğrilik olan kimselerin yapacağı bir iştir. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir. Kitabın anasıdır onlar. Onlara göre hüküm vereceksiniz. Onlara göre dininizi öğreneceksiniz. Ama içinden bir kısmı da var ki müteşabihattandır. Müteşabihtirler. Birbirlerine benzerler. Birkaç manaya gelme ihtimali olur. Acaba hangisidir gerçekte Allah'ın muradı? Onu anlayamazsınız. Bazen de hiçbir şey anlayamazsınız. Belki bir kısmı daha sonraki asırlarda ortaya çıkacak, bir kısmı ise belki hiçbir zaman ortaya çıkmayacak, ancak Allah'ın bildiği bir mana olarak kalacak. Belki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle muradını açıklayacak, belki sadece peygamber ile Rabbi arasında bir şifre olarak kalacak. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَأْوِيلٍ Kalbinde eğrilik olanlara gelince onlar o muhkem ayetleri bırakırlar. Manası açık olan, ap açık olan ayetleri bırakıp da birkaç manaya gelme ihtimali olan ve anlayamadıkları bir takım kelimelerden müteşekkil olan ayetlere sığınırlar. Onlara ittiba ederler. Muhkem olanlara uyacaklarına müteşabihata uymaya kalkışırlar. Bunlar kalplerinde eğrilik olanlardır. istedikleri manaları yükleyebilmek için bu gibi ayetlere sığınırlar. Diğer ayetlerde istedikleri manaları veremeyeceklerinden, onların manaları açık olduğundan, onlar o gibi ayetlerden istifade etmek yoluna gidemezler. Onlar o gibi ayetlerle, muhkemlerle dini saptıramazlar. Ama kalbinde erilik olanlar müteşabihata sığınırlar. Ve işte derler, şu ayet bizim kastettiğimiz şeyi söylüyor. Halbuki ayetin onların kastettiği şeyi söyleyip söylemediği kesin değildir. Fakat onlar hep bu şekilde olanlara sığınırlar. Nasıl ki mesela Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam için Allah'ın kelimesi ifadesine sığındılar. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa için Allah'ın kelimesi der. Peygamberimizle tartışırlarken Allah Resulü onlara sormuştu. İsa Aleyhisselam yemek yerdi dedi. Allah yemek yer mi dedi. Allah yemek yer mi? Hayır dediler. Hazreti İsa Aleyhisselam ise yemek yiyordu dedi. Allah'ın bir başlangıcı olmaz. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Halbuki Hazreti İsa'nın bir başlangıcı var. Bir kadından meydana geldi. Doğum tarihi bellidir dedi. Evet dediler. Allah Resulü bir takım sorular sordu onlara. Hazreti İsa'nın insan olduğunu ispat eden bir takım şeyler sordu. Mecburen kabul ettiler. Onun sorularına evet öyledir demek zorunda kaldılar. Fakat yine de Hazreti İsa'nın insanlığını kabul etmek istemediler. İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak dediler ki, ya Muhammed peki sen de bize şunu söyler misin? Sana nazil olan kitapta bile Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi diyor mu demiyor mu? Evet dedi Efendimiz. Allah'ın kelimesi diyor. İşte bu bize yeterlidir dediler. Halbuki bu hiçbir şey ifade etmiyordu. Doğruyu bulmak istemiyorlardı. Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi denmesinin onların iddiasıyla nasıl bir alakası olabilirdi ki? Hazreti İsa Aleyhisselam elbette ki Allah'ın kelimesidir. Hepimiz Allah'ın bir kelimesiyiz. Bütün mahlukat Allah'ın kelimesidir. Bütün mahlukat Allah'ın ol kelimesiyle meydana gelmiştir. O yönden bütün mahlukat kelimetullah'tır. Sadece İsa Aleyhisselam değil. Ancak Allah Azze ve Celle'nin özellikle Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi ifadesini kullanmasının bir sebebi var tabii ki. Bütün mahlukat kelimetullah olduğu halde özellikle Allah'tan bir kelime diyerek Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi ifadesinin kullanılması, Allah'tan bir kelime olduğunun bildirilmesi özellikle şunu maksada dönüktü. Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veled-i zina olduğunu söylüyorlardı haşa. Hazreti Meryem'in zina ettiğini ve Hazreti İsa'nın da zinadan meydana geldiğini söylüyorlardı. Çünkü Meryem'in kocası yoktu, İsa'nın babası yoktu. Onun için böyle iftira atıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'e Cibril'i göndermek suretiyle Meryem'in hamile kalmasını takdir etmişti. Allah Azze ve Celle kendi ruhundan üflemişti Meryem'e. Ve o Allah'tan bir kelime olarak doğacaktı. Hakikatte annesi tertemiz bir kadındı. Kendisi de veled-i zina değildi. Ve daha beşikteyken bile insanlarla konuşmuştu. Ve onlara kendisinin Allah'ın kulu olduğunu söylemişti. Annesinin tertemiz olduğunu onlara söylemişti. Fakat yine de onlar Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu kitaba tabi olmamak için, Hazreti İsa'nın söylediklerine tabi olmamak için, onların yalancılıklarını İsa Aleyhisselam onların yüzüne vurduğundan dolayı, onların yani Yahudilerin dinlerini bozduklarını, kitaplarını bozduklarını onlara ifade ettiğinden dolayı Hazreti İsa'yı kabul etmek istemiyorlardı. Onlar sahte bir din meydana getirmişler ve insanları bu şekilde sömürüyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu din ise hakiki din yani İslam, bütün peygamberlere verilen din tek dindir, İslam'dır. Hazreti İsa'ya verilen de oydu. İslam onlara gerçekleri gösteriyordu ve o günkü sahte din adamlarının sahtekarlığını ortaya çıkartıyordu. İşte onun için kabul etmek istemiyorlardı Hazreti İsa'yı. Ve İsa Aleyhisselam'a
son peygamberi de soruyorlardı. Kendisinin o son peygamber, beklenen peygamber olmadığını söylüyordu. Ve o son peygamberin İsmail'in soyundan geleceğini haber veriyordu onlara. Kendisi İshak'ın soyundan geliyordu. Hazreti Musa gibi kendisi de İshak'ın soyundan gelmişti. Halbuki son peygamber İsmail'in soyundan gelecekti. Hazreti İsa'nın söylemiş olduğu bu hakikatler yüzünden onu kabul etmediler. Hazreti İsa aleyhisselam onlara şirk içerisinde olduklarını yüzlerine vuruyordu. Uzeyr'i Allah yapmalarını yüzlerine vuruyordu. Uzeyr'i Allah'ın oğlu demelerini, onu ilahlaştırmalarını kabul etmiyordu. Tevhidi anlatıyor, şirki reddediyordu. Bunlardan dolayı Hazreti İsa'yı kabul etmek istemiyorlardı. İşte onun için Hazreti İsa'ya da annesine de iftira atıyorlardı. Allah Azze ve Celle onun için Hazreti İsa'nın da velide zina olmadığını, annesinin de zina etmiş bir kadın olmadığını tüm dünya aleme göstermek için ve böyle bir olağanüstü hadisenin Allah tarafından meydana getirildiğini ispat etmek için Allah'tan bir kelime diyordu İsa'ya. Zinadan doğmuş değil, Allah'tan bir kelime sayesinde meydana gelmiş. Allah ol demiş ve olmuş, o kadar. Allah Azze ve Celle'nin yaratması için, bir kadından bir çocuğu yaratması için erkeğe ihtiyacı yok. Normal şartlarda insanların böyle bir şeye ihtiyacı olabilir. Ama Allah Azze ve Celle kendi koymuş olduğu fizik kanunlarına bağlı kalmak zorunda değil. Allah Azze ve Celle istediği şekilde yaratır. Hazreti Adem'i babasız ve anasız yarattı. Hazreti Adem ilah mıydı? Babasız ve anasız dünyaya geldiği için ona ilah dendi mi? Hazreti Havva Adem'den yaratıldı. Onun da babası anası yoktu. O da Adem'den yaratılmıştı. Adem'in topraktan yaratılması gibi Hazreti Havva ilah mıydı? Aynı şekilde Hazreti İsa aleyhisselam da ilah değildi. Hem ilah değildi hem de veledi zina da değildi. Fakat insanlara işte Allah Azze ve Celle bu hakikati öğretmek istiyordu. Onun için onlara deniyordu ki Allah'tan bir kelimedir. Onlar ise bu kelimeye sığınıyorlardı. Allah'tan bir kelime kelimesine sığınıyorlar. Madem ki Allah böyle buyuruyor, Allah'tan bir kelimedir buyuruyor, o halde o ilahtır diyorlardı. Halbuki hakikati görmek isteseydiler Allah'ın neyi murad ettiğini anlayacaklardı. İşte kalbinde eğrilik olanlar, onlar bu şekilde böyle ayetlere sığınırlar. Muhkem olarak Kur'an-ı Kerim apaçık buyurduğu halde, Hazreti İsa hakkında onun bir kul olduğunu, bir insan olduğunu ifade ettiği halde ve Hazreti İsa'ya ilah diyenlerin kafir olduğunu, Allah'ın oğlu diyenlerin kafir olduğunu apaçık söylediği halde, Allah'tan başka bir ilah olmadığını apaçık defalarca, yüzlerce kez ifade ettiği halde, o muhkem ayetlere, manası açık anlaşılır ayetlere uymayıp da bu şekilde olan bir kelime kelimesine takılıp da madem ki Allah'ın kelimesi deniyor o halde ilahdır diyenler, işte onlar nasıl ki saptılar, müteşabihata sarılanlar, onlara istedikleri manaları yükleyebileceklerini zannedenler, o şekilde manalar yüklemek suretiyle sapanlar ve saptıranlar, işte onlar kalplerinde eğrilik olan kimselerdir. Onun için Allah Azze ve Celle bu gibi ayetlere Kur'an'ın yüklemediği manaları yüklemenin doğru olmadığını anlatıyor. Ve ekser ulemanın görüşüne göre böyle ayetleri olduğu gibi bırakıp geçmek lazımdır. Bazıları, ulemadan bazıları bu gibi ayetleri müteşabihattan saymamıştır. Onlar bu gibi ayetlere Allah Azze ve Celle'nin şu mesajı vermek istediğini söyleyerek mana vermişlerdir. Elif Lam Ra mesela, bu diyorlar surenin ismi demektir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle böyle başlıyor. Elif Lam Mim dediği zaman o surenin ismi demektir diyorlar. Yasin dediğinde demek ki, nasıl ki biz bugün mesela Yasin suresi diyoruz. İşte bu gibi huruf-u mukatta'a denilen ve müteşabih olan bu ayetleri müteşabihattan saymayıp surenin ismi olarak kabul edenler olmuştur. Ve bunlar aynı zamanda şöyle de söylemişlerdir. Bu gibi ayetleri Allah Azze ve Celle'nin göndermesinin sebebi insanlara şu mesajı vermektir. Ey insanoğlu, Allah'ın kelamı harflerden oluşmaktadır. Elif gibi, lam gibi, ra gibi, ya gibi, sin gibi, ta gibi, ha gibi harflerden oluşmaktadır. Haydi siz de onun benzerini yazsanıza. Harfler sizin de elinizdedir. Sadece Muhammed'in elinde değil sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki onun kelamıdır diyorsunuz. Ya da madem ki o birinden öğreniyor da getiriyor diyorsunuz. O halde o harfler sizin de elinizde var. Haydi onun benzerini getirsenize. O Kur'an'ın mislini getirsenize, getiremediler. 10 tane suresinin benzerini getirin bari, getiremediler. Bari bir tane suresinin benzerini getirin deden sonunda Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinde. Yine getiremediler. Sonra Allah Azze ve Celle onlara dedi ki, o halde Allah'tan korkun, ateşten korkun. Madem ki kısa bir suresinin bile benzerini getiremiyorsunuz, madem ki o surenin verdiği gibi gayıptan haberler veremiyorsunuz, madem ki o kısa surede bahsedildiği gibi bir takım ilmi hakikatlere temas edemiyorsunuz, madem ki 100 sene, 1000 sene sonra ortaya çıkacak olan bir takım ilmi hakikatleri haber veremiyorsunuz, madem ki denizin dibinden haber veremiyorsunuz, daha onlar ortaya çıkmadan, bilim o noktaya gelmeden siz madem ki haber veremiyorsunuz, gayipten haberler veremiyorsunuz, o halde Allah'ın kelamı olduğunu bilin ve teslim olun. Madem ki onun edebiyatına ulaşamıyorsunuz, madem ki onun gibi bilimsel hakikatlere haber veremiyorsunuz, o halde teslim olun. Madem ki onun meydana getirdiği gibi bir devlet, bir medeniyet meydana getiremiyorsunuz, madem ki onun meydana getirdiği bir insan tipini meydana getiremiyorsunuz, o halde teslim olun. Bu insan kelamı değil. Madem ki sizin yazmış olduğunuz kitapların, mesela Kur'an büyüklüğünde bir kitabın ezberlenmesi, kelime kelime ezberlenmesi mümkün olmuyor. O halde teslim olun. Kur'an kelime kelime ezberlenebiliyor. Hem de çok zeki olmanıza gerek yok. Madem ki binlerce, yüz binlerce hafız yetişmiştir bugüne kadar. Ve bunların da belki birçoğu normal zekalı insanlardır. Onlar eğer ezberleyebiliyorlarsa ve böyle bir kitap başka yoksa dünyada ve bir kelimesi değişmemiş olan ve 1400 yıllık olan başka bir kitap yoksa dünyada, o halde Allah'ın kitabı olduğunu kabul edin ve teslim olun. Allah Azze ve Celle bütün bunları kastetme manasında Elif, Lam, Ra buyurdu. İşte Kur'an böyle harflerden oluşmaktadır. Haydi siz de harfleri meydana getirin de bu şekilde olağanüstü bir kitap yazın. Yazamadılar. Bazı alimler ise bu gibi ayetlerin, Elif, Lam, Ra gibi, Yasin gibi ayetlerin Allah ile Resulü arasında bir şifre olduğunu söylemişlerdir. Bunu ancak Resulullah anlar demişlerdir. Nasıl ki mesela bir padişah bir valisine bir mektup gönderir. O mektubun bir kısmı insanlara okunması içindir. Padişahın fermanı olarak bütün insanlara okunur. Herkesin anlayacağı kısımdır o. Bir kısmı ise padişah sadece onu valisine söyler. Valinin anlayacağı tarzda bir ifade kullanır. Ancak vali anlar onu, diğerleri anlayamazlar. Aynen işte öyle. Peygamberimizin anlayacağı bir şekilde, belki sadece o anladı ama o da insanlara bu gibi ayetlerin manasını açıklamadı. Rabbi ile kendisi arasında bir şifre olarak kaldı. Bazıları Elif Lam Ra'yı Enner Rahman şeklinde anlayanlar olmuştur. Elif Allah'ın, Elif Ene kelimesi, Lam ise Allah'ın Lam'ı, Ra ise Rahman'ın Ra'sı gibi bir takım manalar verenler de olmuş. Yani Ene Allahu Rahman, ben Allah'ım ve Rahman'ım. Bu şekilde 3 tane kelimenin kelimeden seçilmiş olan harfler olduğunu ifade edenler olmuştur. Fakat buna benzer görüşlerin hiçbir delili yoktur esas itibariyle. Bunlar sadece belki birkaç ihtimalden bir ihtimal olarak söylenebilecek olan şeylerdir. Ama Allah Azze ve Celle bilir deyip geçmek en doğrusu olacaktır. Elif Lam Ra tilke ayetü kitabil hakim. Bu ayetler hakim olan kitabın ayetleridir. Allah Azze ve Celle kendi kitabının el-hakim olduğunu ifade ediyor. Kitabı hikmet üzere gönderilmiş olan bir kitaptır. Hakim olan bir kitap, hikmetli olan bir kitap ve hükmedici olan bir kitap. Hem hakimdir, o kitap hükmeder, insanların arasında hükmeder, insanların nasıl yaşayacakları konusunda onlara hükümler indirir. Demek Allah'ın kitabı sadece vaaz-ı nasihat için gelmiş olan bir kitap değildir. Bugün birçok insanın Allah'la savaşanların anlamak istediği gibi değil demek ki. Allah'ı meydan okuyanların anlamak istediği değil demek ki. Onlar öyle anlamak isteyebilirler ama Allah Azze ve Celle kitabının yalnızca ahlak kitabı olmadığını ifade ediyor bize. Kitabı yalnızca namazı, orucu anlatan bir ibadet kitabı da değil. Adabı anlatan bir adab kitabı, ahlak kitabı da değil. Kitab-ül Hakim'dir. Demek ki o kitap kanun koyucu olan bir kitaptır. Demek o kitaba göre bir hayat yaşanacak dünyada. O kitabın dediği şekilde bir medeniyet meydana getirilecek. O zaman o kitabın hikmetli bir kitap olduğu da ortaya çıkacak. Hakim olan kitaba göre hükmedilecek ve o kitabın hükümlerine göre bir medeniyet meydana getirilecek. Bir toplum meydana getirilecek ve ondan sonra da o kitabın hükümlerinin hikmetleri ortaya çıkacak. Ne gibi hikmetleri var? Allah'ın koymuş olduğu kanunların ne gibi hikmetleri var? İnsanlar belki ilk planda anlayamamış olabilirler bazılarını. Fakat daha sonra o kitabın hükümleri tatbik edildiği zaman hikmetleri ortaya çıkmaya başlayacak. Demek ki Rabbimizin bu emri vermesinin sebebi hikmeti buymuş denilecek. Çünkü o kitap, kitab-ı hakimdir. Allah Azze ve Celle mesela eğer Allah katında en üstün olanınız, takvaca ileri olanınızdır diyorsa, ırka bakmayacaksınız. Türk, Kürt'ten üstün değil. Kürt de Türk'ten üstün değil. Arap'ın Arap olmayan, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur diyorsa Allah'ın Resulü. Ölçü olarak takva yerleştiriliyorsa, üstünlüğün ölçüsü takva olarak gösteriliyorsa, ırk olarak gösterilmiyorsa, demek ki bunun bir hikmeti var. Eğer ona uymayacak olursanız, o kitab-ı hakimin dediği şekilde öğretmeyecek olursanız, insanlara üstünlük ölçüsü olarak takvayı değil de bir ırkı gösterecek olursanız, Türk'ün mesela diğer ırklardan üstün olduğunu söyleyecek olursanız, yahut Arap'ın aynı şekilde üstün olduğunu söyleyecek olursanız, o takdirde öyle belalarla karşı karşıya kalacaksınız ki, İşte o zaman Allah neden böyle bir hüküm koymuş, hikmetini anlayacaksınız. Kardeş kardeşi öldürmeye başladığı gün anlayacaksınız. Allah neden böyle bir kanun koymuş? İnne ekramekum indallahi etkakum buyurmuş. Neden öyle söylemiş? En kerim olanınız, en üstün olanınız Allah katında ancak takva sahibi olanınızdır buyurmuşsa eğer, neden böyle söylemiş? Neden Allah Azze ve Celle başka bir ölçü koymamış da bunu koymuş? Kalptedir takva. Dolayısıyla hiç kimse diğerine ben senden üstünüm deme hakkına sahip olmayacak. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir ölçü koyuyordu ki toplumda kardeşlik meydana gelsin. Allah Azze ve Celle buna benzer birçok hükümler yerleştirdi. Kur'an'ın ahkamı bir mucizedir. Muhammed Ebu Zehra Hoca'nın da ifade ettiği gibi Kur'an'ın mucizeleri esas itibariyle saymakla bitmez. Gayipten haber veren mucizeler olduğu gibi, edebiyatına ulaşılamaması onun bir mucizesi olduğu gibi, koca bir kitabın kelime kelime ezberlenebilmesi onun bir mucizesi olduğu gibi, onun ahkamı da onun bir mucizesidir. Onun hükümleri onun bir mucizesidir. O hükümler sayesinde öyle bir insan tipi meydana gelir ki, öyle bir toplum meydana getirmektedir ki Kur'an'ın hükümleri, o toplum dünyada benzeri görülmemiş örnek bir toplum olmuştur. O toplumda insanlar hem suç işlememiş, suç işleme oranı tarihte en az düzeye inmiş, tarihin hiçbir döneminde İslam devletlerinde olduğu kadar az suç işlenmemiş, polisiye tedbirlerin arttırılmış olduğu şu günde, bilim çağı dedikleri, bilgi çağı dedikleri şu günde, uzaya gitmekle övünmüş oldukları şu asırda, yine de her tarafta suçların işlenmesi, insanın hayvandan aşağı bir noktaya gelmiş olması, bu mekteplerde yetişmiş olan insanların, bu eğitimlerden geçmiş olan insanların, bu medeniyetin ürünleri olan bu insanların gelmiş oldukları bu nokta gösteriyor ki tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar insanın aşağılanmış olduğu, insanın vahşileşmiş olduğu şu gün, şu asır insana gösteriyor ki hiçbir zaman Allah'ın medeniyetinin, İslam medeniyetinin ulaşmış olduğu o seviyeye ulaşmadılar, ulaşamayacaklar. Allah'ın medeniyetinde, İslam medeniyetinde ana babalar sokağa atılmıyordu. İslam medeniyetinde kadın bir şehvet aracı olarak görülmüyordu. İslam medeniyetinde insanın değeri vardı. İslam medeniyetinde mana maddeden üstündü. Fakat şimdiki şu medeniyette, Avrupa'nın ve Batı'nın medeniyetinde insan ne hale gelmiştir? İşte Allah'ın hükümlerinin hikmetleri ortaya çıkmaktadır. Allah Azze ve Celle neden şunları emretti? Neden şunları yasakladı? İşte o kitabın hakim bir kitap olduğu, hikmetli bir kitap olduğu ortaya çıkmaktadır. Her ne zaman o kitabın göstermiş olduğu yolun dışına çıkıldıysa, işte o zaman onun hikmeti de ortaya çıkmış oldu. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَ اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اَمَنُوا اَنَّ اللّٰهُمْ قَدَمَ صُدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onlar şuna mı teaccüp ediyorlar? Hayretler içinde kalıyorlar. İnsanlara acayip mi geldi? Onların içerisinden birisinin onlara peygamber olarak gönderilmiş olması. Onlara acayip bir mesele olarak mı geliyor? Onların içinden birisi onlara peygamber olarak gönderildiği zaman neden teaccüp ediyorlar? Hayret edilecek olan bir durum mu var ortada? Yeryüzünde yürüyenler insanlar değil mi ki? İnsanoğluna insan cinsinden bir elçinin gelmesi kadar doğal ne olabilir ki? Başka ayetlerde buyurulduğu gibi onlardan bazıları, müşriklerden bazıları peygamber olarak bir meleğin gönderilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Eğer sen de bizim gibi insansın diyorlardı. Allah bula bula seni mi buldu diyorlardı. Abdülmuttalib'in torunu, yetim olan torununu mu buldu diyorlardı. Abdullah'ın yetim oğlunu mu buldu bula bula diyorlardı. Ve onlardan bir kısmı gönderilen elçinin melek olması gerektiğini iddia ediyordu. Halbuki yeryüzünde yürüyenler insanlar olduğuna göre, yaşayanlar insanlar olduğuna göre gönderilen peygamberin de insan olması tabii ki icap ederdi. Çünkü insana insandan bir peygamber gelecekti ki insanların bir mazereti kalmayacaktı. Eğer melek peygamber olarak gönderilmiş olsaydı itiraz edeceklerdi. Ya Rabbi diyeceklerdi, sen bize melekten bir peygamber gönderdin. O korkmuyor, bizde korku var. O acıkmıyor, biz acıkıyoruz. O rızık peşinde koşmuyor, bizim koşmamız gerekiyor. O bizim gibi değil. Dolayısıyla o bize örnek olamaz ya Rabbi. Biz onun gibi olamayız ya Rabbi diyeceklerdi. İşte öyle diyemesinler diye Allah Azze ve Celle onlar gibetten, kemikten olan bir insanı peygamber olarak gönderdi. O da onlar gibi günde 5 defa namaz kılacaktı. Onun da uykusu gelecekti. O da acıkacaktı. O da ağlayacaktı. O da belki korkulu anlar geçirecek ve belki kalbinde bir takım ürpertiler hissedecekti. Ama yine de yoluna devam edecekti. İşte bu şekilde insanlara örnek olabilecekti. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanlara onu şahit olarak getirecek. Peygamber tüm insanlara ve ümmetine şahit olacak. Ve o zaman işte herkes anlayacak ki peygamberin izinden gitmek mümkünmüş. O da onlar gibi bir insanmış. Ve elbette ki onun seviyesine ulaşmak mümkün değilmiş ama yine de ona tabi olmak, ittiba etmek mümkünmüş. Bunu anlayacaklar ve itiraf etmek zorunda kalacaklar. Peygamber onlar üzerine şahit olarak getirildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar gibi üzülecekti, onlar gibi sevinecekti, onların duyduğu duyguları duyacaktı, böylece onlara örnek olacaktı, onlarla beraber oturacak, kalkacaktı, onların sevinçlerine ortak olacak, üzüntülerine ortak olacaktı, onlarla yatacak, kalkacaktı. Bu şekilde olduğu zaman ancak işte o zaman onlara örnek olabilirdi. Ve işte o zaman insanlar onu yaptıklarını yapmaya kalkışabilirlerdi. O da onlarla birlikte savaşa girecekti. Onlarla birlikte atın sırtında gidecekti. Güneşin altında terleyecekti. Toz toprak içinde kalacaktı. Vücuduna belki ok isabet edecek. Ok isabet etmese bile kalkanı kendi yüzüne geçecek. Dişini kıracaklar. Vücudu alkanlar içinde kalacak. Yüzüne tükürülecek. Taş atılacak kendisine, alay edilecek onunla, İslam davetçilerinin başına gelecek olanlar, evvela onun başına gelecek ve o bütün bunlara rağmen yoluna devam edecek ki, bütün insanlara örnek olabilmiş olsun. Görüyoruz ki onlar insandan bir peygamber istemiyorlardı. Hakikatte onlar peygamber istemiyorlardı. Yalan söylüyorlardı hakikatte. Onlar bizden birisi diyorlardı. İnsana insandan bir peygamber olur mu diyorlardı. Hakikatte onlar melek gelseydi yine iman etmeyeceklerdi. Yine iman etmeyeceklerdi. Tıpkı iblis gibi, iblise Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dediği zaman halaktan eminler ve halaktahum intin demişti. Beni ateşten yarattın Allah'ım, Adem'i ise topraktan yarattın. Ben nasıl ona secde ederim demişti şeytan. Vallahi eğer Allah Azze ve Celle Adem'e değil de melekeye secde etmesini emretseydi yine etmeyecekti. Halbuki melekler nurdan yaratılırlar. Nurdan yaratılmış olana, nardan yaratılmış olan, şeytandan, ateşten yaratılmış olan şeytanın yine de secde etmediğini görecektik. Asıl mesele aslında şeytan Allah'ın dışında birisine secde etmeyi gururuna yediremiyordu. Allah Azze ve Celle'ye de tam bir itaat içerisinde değildi. Eğer tam itaat içerisinde olmuş olsaydı, Allah neye secde et deseydi ona secde edebilirdi. Aynı şekilde Mekke'nin müşrikleri de, öncekiler de aslında gönderilen peygamber insandan değil melekten olmuş olsaydı bile çeşitli itirazlarda bulunacaklar. Bize melek gönderilmiş olur mu diyeceklerdi bu seferde. Biz onun gibi nasıl olalım diyeceklerdi. O günde 5 defa namaz kılar, 10 defa da kılar. Ama biz onun gibi değiliz diyeceklerdi. Biz rızık peşinde koşuyoruz diyeceklerdi. Bir sürü şey söyleyecekler ve yine kabul etmek istemeyeceklerdi. Asıl mesele aslında peygamberin topraktan yaratılmış bir insan olması yahut da nurdan yaratılmış bir melek olması değil. Asıl mesele peygamberin getirmiş olduğu dinin onların işine gelmiyor olmasıydı. Asıl mesele buydu. Onlar peygamberin getirdiği medeniyete tabi olmak istemiyorlardı. Onlar özgür olmak istiyorlardı. Onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Peygamber geldiği zaman onlara hayır diyordu, özgür değilsiniz. Yeryüzünde özgür bir varlık olarak yaşayamazsınız. Kainatta bir yaprak bile özgür değil. Allah düş demeden ağacından düşmüyor. Siz nasıl özgür olabilirsiniz? Allah sizi yeryüzünde kendi halifeleri olarak yarattı. Allah'ın dünyasında Allah'ın istediği bir sistem, bir medeniyet meydana getirmekle görevlendirdi sizi. Özgür olmaya kalkışamazsınız. Onlara bunu söylüyordu peygamber. Eğer gelen peygamber istediğiniz gibi yaşayın deseydi kabul ederlerdi. İstediğiniz gibi yaşayın. İstediğiniz gibi içki için zina edin deseydi, istediğiniz gibi milleti sömürün deseydi, o zaman ona itiraz etmeyeceklerdi. Beni Allah gönderdi, Allah böyle söylüyor deseydi, onların hoşuna gidecekti. Nasıl ki insan ne zaman şeytana uyar, ne zaman şeytana karşı gelir? Şeytan insana mesela hoşuna giden, nefsine hoş gelen şeyler söylediği zaman insan şeytana uymaktadır. Ama insan eğer nefsine hoş gelmeyen bir şey şeytan tarafından kendisine vesvese edilseydi, fısıldansaydı, mesela şeytan kendisine şu evden aşağıya atla deseydi mesela, insan atlamayacaktı. Demek ki insan hakikatte şeytana da uymuyor. kendi nefsine uyuyor. Şeytan şu kadına bak dediği zaman bakıyor. Ama damdan aşağı atla dediği zaman atlamıyorsa eğer, bu gösteriyor ki insan nefsine uymaktadır. Hakikatte şeytana da değil. Aynı şekilde Mekke'nin müşrikleri de, öncekiler de aslında peygambere karşı gelmiyorlar. Aslında onlar nefislerine uyan bir peygamber gelseydi, nefislerine uymayı onlara emreden bir peygamber gelseydi kabul edeceklerdi. Zaten Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'a secde ediyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Öyle diyorlardı. İnsanları uyaran bir peygamber geldiğinde acayiplerine gidiyordu. Kur'an-ı Kerim onların bunu acayip karşılamasını reddediyor. Neden acayip karşılıyorsunuz buyuruyor. Size sizden bir peygamber gelmiş, ne olmuş yani? Bundan daha doğal ne olabilirdi? Aynı zamanda onlar kendi içlerinden birisinin peygamber olmasını da kabul edemiyorlardı. Hem insan olmasını güya kabul etmek istemiyorlardı. Hem de içlerinden birisini kabul etmek istemiyorlardı. Demek ki uzaktan birisi olsa kabul edeceklerdi. Mekke'nin müşrikleri mesela kendi akrabaları olmasına rağmen peygamberimizi bağırlarına basamadılar. Kucak açmadılar. Gelin dedi, bana tabi olun. Gelin. Gelin size, sizi bir kelimeye davet ediyorum ben. O kelimeyi kabul edin. La ilahe illallah deyin, bütün dünya size boyun eğecek dediği halde o kelimeyi söylemediler. Halbuki Medineliler o kelimeyi söylediler. Ve geldiler peygamberimize kucak açtılar. Allah Resulü'nü gördükleri zaman Medine'den gelen bir heyet Efendimiz'e iman ediyor. Ve daha sonra da gelip tekrar bir sene sonra tekrar geliyorlar, beyat ediyorlardı. Akabe beyatlarını gerçekleştiriyorlardı. Medineliler peygamberimize ve Müslümanlara ensar oluyorlar. Onların yardımcıları oluyorlar ve Medine'yi Müslümanlara açıyorlar. Onlara bütün kucaklarını açıyorlardı. Mallarını veriyorlar, memleketlerini veriyorlardı onlara. Onun yolunda canlarını ortaya koyuyorlardı. Halbuki onlar Medineliydi, peygamberimiz Mekkeliydi. Mekkeliler peygamberimizi daha iyi tanıyor, onun akrabasıydılar. Onun dürüstlüğünü çok iyi biliyorlardı. Ona Muhammedül Emin de demişlerdi. Peygamber olmadan evvel onu çağırırken Muhammedül Emin diye çağırırlardı. O kadar saygı duyarlardı kendisine. Hayatında bir kez yalan söylediğine kimse şahit olmamıştı. Buna rağmen reddediyorlardı çünkü onların içinden birisiydi. Çocukluğunu biliyorlardı çünkü onun. Çocukluğunu bildikleri birisine tabi olmak onlara zor geliyordu. Bugün de İslam davetçilerinin başındadır aynı olay. İslam davetçileri kendi aileleri üzerinde ekseriyetle tesirli olamamaktadırlar. Kendi anaları, babaları, amcaları, dayıları üzerinde tesirli olamamaktadırlar. Sebebi işte bu insan psikolojisi. İnsan kendinden olan, kendi ailesinden, akrabasından, yakınından olan bir kimsenin büyük bir adam olarak yaratıldığını kabul etmek istemiyor. Ona tabi olmak istemiyor. Peygamber olarak yaratılmış olsa bile, yüce bir ahlaka sahip olmuş olsa bile, yıllarca onu Muhammed'in emin olarak çağırmış olsalar bile, yine de bir gün peygamberlik verildiği zaman onu kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu bize haber ediyor ki İslam davetçileri üzülmesinler. Seni anan baban kabul etmediği zaman üzülme. Anan baban başkasını kabul edecek, seni kabul etmeyecek, üzülme. Peygamber'e bile aynı muameleyi yaptılar. Çünkü sen onların elinde büyüdün. Senin çocukluğunu biliyorlar. Senin yaramazlıklarını biliyorlar. Senin cahillik dönemini biliyorlar. O yüzden şimdi sana itaat etmek onlara zor geliyor. İttiba etmek zor geliyor. Onun için onları hoş gör. Sen anlatmaya devam et. Medineliler iman edecek, daha sonra Mekkeliler iman edecekler. Sen sabırlı ol. Bir gün gelecek, onlar da kabul edecek. Önce uzaktakiler kabul edecek, sonra yakındakiler kabul edecek. O yüzden İslam davetçilerinin bunu bilmesi lazım. Bazen en yakınınızdakiler, sizi en iyi tanıyanlar, sizin dürüstlüğünüzü bilmelerine rağmen kabul etmekte zorlanırlar, sebebi bu. Bazen akrabalarınız zorlanırlar. Bazen mahallenizdeki arkadaşlarınız zorlanırlar. Bazen şehrinizdeki insanlar zorlanırlar. Aynı şehirdesiniz ya, sizinle daha evvel defalarca çocukluğunuzdan itibaren görüşmüş oldukları için zorlanırlar. Kabul etmek istemezler. Ama başka şehrin insanları daha çabuk kabul ederler. İşte aynen öyle. Ey Resulüm, seni kabul etmemelerinin sebebi işte bu. Onlara kendi içlerinden birisinin peygamber olarak gelmesi onlara zor gelmektedir. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا İnsanlar için acayip bir şey mi oldu ki böyle davranıyorlar? اَنْ اَوْحَيْنَ اِلَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir adama Allah'ın vahyetmiş olması, onlardan birine vahyetmiş olmamızdan dolayı mı taaccüp ediyorlar? اَنْ اَنْزِرِ النَّاسِ Biz o peygambere insanları uyar diye söyledik, o da insanlara onu söylüyor, insanları uyarıyor diye onları taaccüp mi ediyorlar? Allah Azze ve Celle bula bula seni mi buldu diyorlar? Allah insana karışır mı diyorlar? Allah'ın insanla ne gibi bir alakası olabilir diyorlar. Aristo felsefesi demek ki o zamanda da vardı. Demek ki birçok dönemlerde aynı felsefeye inanan insanlar olmuştur. Bugün de esas itibariyle dünyevileşmiş olan insanlar bir takım isimler buluyorlar kendilerine. Hakikatte sonuçta gelinen nokta odur. Onlar Allah'ın dünyaya karışmadığına inanmak istiyorlar. Onlar dünyaya karışmayan, insana karışmayan bir Allah anlayışına sahip olmak istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle ise kainatı idare ettiği gibi insanı da idare etmek istiyor. Onlar ise bunu kabul etmek istemiyorlar. İnsanları uyaran bir peygamberin geldiğine inanmak istemiyorlar. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ Ve Allah Azze ve Celle o peygambere dedi ki, benim kullarımı tebşir eyle, Müslüman kulları müjdele, ben onlara bir kademi sıdık nasip edeceğim. Rableri katında bir kademi sıdık var onlar için. Rableri katında onlar için cennetler var. Ve aynı zamanda o peygamberin şefaati de var onlar için. Peygamber kıyamet gününde onlara şefaat edecek. Bir kademe sıdık onlara verilecek. Onları bu şekilde müjdele ey Resulüm. İşte o peygamberi Allah Azze ve Celle bunun için gönderir. O peygamber gelir ve onlara der. İnsanları, kafirleri uyarır cehennem ile. Bütün insanları uyarır cehennem ile. Ve Allah'ı yahut Allah'ın peygamberini inkar eden, yahut Allah'ın kitabını inkar eden, yahut Allah'ın kitabı bu çağ için değildir diyen, bu zamana uymaz diyenleri, sanki Allah insanlar gibi, gaybı bilmeyen bir zatmış gibi, sanki Allah Azze ve Celle sonsuz ilim sahibi değilmiş gibi, sanki Allah'ın koyduğu kanunlar insanlarınki gibiymiş gibi, yarınlara uymazmış gibi, 6. asra göre gelmiş gibi, 20. asra uymuyormuş gibi düşünenler, işte onları inzar et, uyar ey Resulüm. Diğer taraftan da, beni mümin kullarımı da müjdele. Mümin kullarım salih amel işlemiş olanlar, salih amel işlemiş olanları müjdele. Ben izin verdiğim zaman sen onlara şefaat edeceksin ey Resulüm. Rableri katında onlar için bir kademi sıdık var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden büyük günah işlemiş olanlara da, işlememiş olanlara da şefaatçi olacak. Büyük günah işlemiş olanlar içindir buyuruyor benim şefaatim bir hadisten. Elbette ki Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği kimseler için, Allah müsaade etmediği takdirde peygamberin de şefaatçi olması mümkün değil. مَنْ زَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيِذْنِهِ Kimmiş o şefaat edecek olan Allah'ın katında? Kimmiş o? Ancak illa bir izni, Allah'ın izni olursa başka. Allah'ın izniyle olursa başka. Demek Allah müsaade etmediği takdirde hiç kimsenin peygamber olsa bile şefaat edebilmesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin de müsaade edeceği kimseler salih amel işlemiş olan ama insanlık icabı bir takım günahlara da düşmüş olan, öncelikle iman şartı var. İman etmiş olan, ve daha sonrasında da imanının gereği olarak salih ameller işlemiş olanlar, işte onlara peygamberler şefaat eder, alimler şefaat eder, sahabe-i kiram şefaat eder, ümmetin büyükleri küçüklerine şefaat eder, şehitler şehit olmayanlara, akrabalarına ve Allah'ın müsaade ettiği kimselere şefaat eder. Şefaat kesin olarak sabittir. Hem Kur'an-ı Kerim ile hem sahih hadisler ile sabittir. Dolayısıyla şefaati inkar caiz değildir. Ancak dalle olan bir takım fırkalar, sapmış olan ehli bid'a denilen bir takım fırkalar inkar etmişlerdir şefaati. Sahih hadisler olmasına rağmen hiçbir delile dayanmaksızın şefaati inkar edenler, onlar esas itibariyle sünneti kabul etmeyen kimselerdirler. Kafalarına göre bir takım hadisleri kabul ediyor, bir takım hadisleri kabul etmiyorlar. Çifte standartçıdırlar. Aynı hadis kitaplarında, aynı muhaddisler tarafından tespit edilmiş olan, aynı muhaddis tarafından sahih olduğu ifade edilen bir takım hadisleri, ahlakla ilgili hadisleri kabul edip de şefaatle ilgili, rejimle ilgili yahut ahkam ile kanunlarla ilgili bir takım hadisleri kabul etmeyenler, işlerine gelen hadisleri alanlar, işine gelmeyenleri almayanlar, hakikatte onlar öyle bir sünnet, öyle bir peygamber istiyorlar ki, kanun koymayan bir peygamber, öyle bir peygamber istiyorlar ki, onların inanmış olduğu peygamber, Allah'ın hüküm indirmediği bir takım meselelerde hüküm koymayan bir peygamber olsun. Onlar öyle bir peygamber istiyorlar. Teşri yetkisine sahip olmayan, kanun koyma yetkisi olmayan bir peygamber istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle nasıl kanun koyuyorsa, peygamberine de kanun koyma yetkisi vermiştir. O yetkiyi Allah verdiği için onda o yetki vardır. Yoksa bizatihi kendisi kanun koyma yetkisine sahip değildir. Ama Allah Azze ve Celle kendisine o yetkiyi verdiği için peygamber Kur'an'da olmayan bir takım meselelerde Kur'an'a muhalif olmamak şartıyla içtihatta bulunur. Yahut da kendisine Kur'an dışında vahiy gelir ve o şekilde kanun koyar. Dolayısıyla Resulullah da kanun koyar. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına muhalif olmamak şartıyla. Ey Resulüm, onlar nasıl bir peygambere inanıyorlar? Halbuki o peygambere şefaat yetkisi de verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuyla ilgili birçok hadisleri var. Kendisinin ümmetine şefaat edeceğine dair ve bütün peygamberlerin de şefaat edeceklerine dair, her peygamber kendi ümmetine, şehitler kendi akrabalarına yahut da kendi istedikleri ve Allah'ın müsaade ettiği kimselere şefaat edeceklerine dair hadisler var. Bunları hiçbir delile dayanmaksızın inkar etmek caiz değildir. O peygamberin onlara gönderilmesine taaccüp ediyorlar. O peygamberin gelip de onları uyarmasına ve bir takım insanları uyarıp bir takım insanları da müjdelemesine hayret ediyorlar. قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّب۪ينَ Ve işte o zaman kafirler diyorlar ki bu ancak açık bir büyücüdür diyorlar. Bir takım kıraatlerde لَسِحْرٌ مُّب۪ينَ olarak gelmiştir. Af açık bir sihir dediler yani. Kur'an'a yahut da peygamberin söylemiş olduğu vahye af açık sihir dediler. Yahut da peygamberi sihirbaz olmakla suçladılar. Halbuki hangi sihirbaz mesela böyle bir kitap meydana getirmiş? Hangi sihirbaz mesela yazmış olduğu kitabında gayipten haberler vermiş ve verdiği haberler aynen çıkmış? Hangi sihirbaz mesela gökyüzünden bilgiler vermiş ve o verdiği bilgiler 1000 sene sonra, 1400 sene sonra gerçek olduğu ortaya çıkmış? Hangi sihirbazın mesela elinden su fışkırmış? Hangi sihirbazın mesela yediği yemek çoğalmış? Hangi sihirbazın mesela asası denizi yarmış? Hazreti Musa'ya da sihirbaz diyordu Firavun. Daima bu şekilde davrandılar, bu şekilde itham ettiler. Kimi peygamber mecnun olmakla, kimi sihirbaz olmakla, kimisi kahin olmakla, her biri bir çeşit ithamla itham ettiler. Allah Azze ve Celle bütün bunları reddediyor. Esas itibariyle sadece Allah değil, İnsanın aklı da bunu reddediyor. Hangi sihirbaz Hazreti Muhammed'in gösterdiğini göstermiş ki? Hangi sihirbaz böyle bir şey başarabilmiş ki? O halde böyle konuşmanız doğru değil ey Mekke'nin müşrikleri. Ona açık sihirbaz diyorlardı. Açık sihirbaz. Bazıları Kezzabul Eşir diyordu. Bazıları Mecnun diyordu. Kur'an bunları reddediyor. Söyleyin hangi Mecnun mesela böyle ifadeler kullanabiliyor? Onda hiçbir zaman delilik alameti gördünüz mü? Onda hiçbir zaman şairlik alameti gördünüz mü? Hiç şiir okuduğunu duydunuz mu? Ondan hangi zaman böyle şeyler gördünüz ki böyle ithamlarda bulunuyorsunuz? O halde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onun peygamber olduğunu kabul etmek zorundasınız. İnne rabbekumu Allahu'l-lezi halakas semavati vel arda fi sittati ayyam. O Allah, o Rabbiniz olan Allah sadece yaratıcınız değil demek, aynı zamanda Rabbinizdir. O Rabbiniz olan Allah halakas semavati vel arda fi sittati ayyam. Gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Gökleri ve yeri 6 günde yarattı Allah Azze ve Celle. Buradan Peygamberimizin göstermiş olduğu mucizeler, hem hissi mucizeler, hem de Kur'an gibi en büyük mucizesi, bütün bunların Allah'tan olduğunu anlatmak için Peygamberimize atılan bu iftirayı reddettikten sonra, onun sihirbaz olduğunu söyleyenleri reddetmek için Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Rabbiniz olan Allah, o öyle bir Allah'tır ki, işte o gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 6 gün ifadesinden maksat nedir? Acaba bildiğimiz günlerden bir gün müdür? 24 saat manasında mıdır? Acaba 6 tane 24 saat içerisinde mi yaratıldı gökler ve yer? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de gün dendiği zaman ahiret günü de kastedilir. Ahiret günü de 1000 senemize denktir. Ahiretteki bir gün bugünün 1000 senesine denk. Acaba bu manada mı kullanılıyor? 6000 yıl manasında mı yani? Yoksa yine Kur'an-ı Kerim'den Allah Azze ve Celle Allah katında kainatta öyle günlerin varlığından bahsediyor ki o gün 50.000 seneye denktir buyurur. Sizin saydığınız o günler sayısınca sayacak olursanız kainatta öyle yerler var ki, öyle günler var ki zaman izafidir. Sizin dünyanızda bir gün 24 saat ediyor. Ama uzayda öyle yerler var ki orada bir gün belki bir seneye denk ve öyle yerler var ki bir gün 1000 yıla denk ve öyle yerler var ki bir gün 50.000 yıla denk. Dolayısıyla 6 tane 50.000 yıl mı acaba kastediliyor? Allah Azze ve Celle acaba 300.000 yılda mı yarattı kainatı, gökleri ve yeryüzünü? Henüz o zaman güneş ve dünya olmadığına göre, dolayısıyla gün diye bir tabir, şu bizim bildiğimiz günün kastedilmiş olması da mümkün değil. Çünkü bildiğimiz gibi gün dendiği zaman 24 saat kastedildiğinde, biliyoruz ki dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ve güneşin dünyaya vurması sonucunda o zamana bir gün diyoruz. Aynı an tekrar geldiğinde, aynı nokta güneşe tekrar yüzünü döndüğünde, işte dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi durumunda yani meydana gelen şeye gün diyoruz. O zaman böyle bir şey olmadığına göre henüz. Dolayısıyla buradaki 6 günden maksadın şu bildiğimiz günler olması doğru olmayacaktır. Acaba 6000 yıl mı? Acaba 300.000 sene mi denilmek isteniliyor? Esas olarak zamanın kastedildiğini anlıyoruz buradan. 6 zamanda yaratıldı kainat. 6 dönemde yaratıldı kainat. Allah Azze ve Celle her işini tedrici olarak yapıyor. Evet, Allah'ın emri bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der, ol verir. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını dilediği zaman on çalışmaz bizim gibi. Bizim gibi uğraşıp didinmez. Sadece ol der ve ol verir. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki benim emrim, bizim emrimiz bir şeyin olmasını istediğimizde bir emirden ibarettir. bir tek kelimeden ibarettir. Ve o ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar olan bir emirdir. Göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede gerçekleşir. Madem ki vaziyet bu, o halde neden Allah Azze ve Celle 6 günde yarattığını ifade ediyor? 6 gün yahut da 6 dönem. Neden 6 dönemde yaratıyor Allah? Madem ki bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol diyor, oluyorsa, neden 6 günde yaratıyor? Bir defada yaratmış olsaydı, onun kudretine daha çok delalet etmez miydi? Onun sonsuz kudret olduğunu daha güzel göstermez miydi? Hayır. Çünkü o zaman insanoğlun Allah'ın nasıl yarattığını görmeyecekti. Allah Azze ve Celle kademe kademe yarattı. İlimler bunları incelediği zaman Allah'ın nasıl yarattığını buluyorlar. İnceliyorlar ve hayretler içerisinde kalıyor bilim adamları. Ve işte o zaman insanın imanı artıyor. Allah Azze ve Celle kademe kademe yarattığı için, bir ilme göre yarattığı için... Madem ki her şey onun kontrolünde, o halde sizin kontrolünüz de onun elinde olmalı. Madem ki bütün kainatı güzel idare ediyor, o halde sizi de güzel idare eder. O Allah sizin Rabbinizdir, sadece ona ibadet edin. Allah size kanunlar koyacak, Allah'a itaat edeceksiniz. Allah ile savaşanlara itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olacak, benim dediğim olacak diyenlere itaat etmeyeceksiniz. Sadece yaratıcı olan bir Allah anlayışı, rızık veren bir Allah anlayışı, her şeyi işiten, bilen bir Allah anlayışı, böyle bir Allah anlayışı müşriklerde de vardı. Az düşünüyorsunuz. Maddeyi düşündüğünüz kadar bile düşünmüyorsunuz. Dünyayı düşündüğünüz kadar düşünmüyorsunuz. Çeki semedi düşündüğünüz kadar, çor çocuğumuzu düşündüğünüz kadar, dünyanızı düşündüğünüz kadar, evinizi, arabanızı düşündüğünüz kadar, Rabbinizi ve Rabbinizin kudretini düşünmüyorsunuz. Hepsini bir defada yaratmış olsaydı, hepsi aynı anda meydana gelmiş olacaktı. O zaman ana baba olmayacak, çocuk olmayacak, evlat olmayacak, torunlar olmayacak, nesil olmayacak, ata olmayacak. Hiçbir şey nesilden nesile aktarılmayacak. Dolayısıyla sadece bir nesil meydana gelecek. Ve o zaman yeniden doğanlar olmayacak. Hayvanlar, bitkiler, insanlar yeniden daima Allah Azze ve Celle sürekli olarak yaratıyor. Ve kanun keşfolunduğu zaman insan Rabbinin kudretini ve ilmini anlıyor. Ve işte bunun olabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin sürekli olarak yaratması lazım. Ve kademe kademe yaratıyor ki Allah Azze ve Celle insanlara örnek oluyor aynı zamanda. Ben Rabbul Alemin olduğum halde demek istiyor. Ben bile kademe kademe yaratıyorsam, siz de yaptığınız işleri kademe kademe yapmaya çalışın. Her işi bir defada yapmaya kalkışmayın. Allah'ın sünnetine göre davranın. Nasıl ki Rabbiniz böyle davranıyor. Her şeyi tedricen yaratıyorsa, dünyayı yaratıyor, sonra bitkileri yaratıyor, sonra insanoğlunu yaratıyorsa mesela, siz de o şekilde yaptığınız işleri kademe kademe yapın. Rabbinizin sünnetiyle sünnetlenin. Allah Azze ve Celle kendisinin sadece Halik sıfatını göstermiş olurdu eğer bir defada yaratmış olsaydı. Bir defada yaratmış olsaydı kendisinin kudretini gösterirdi sadece belki. Ama o zaman şöyle bir şüphe de meydana gelebilirdi insanoğlunun zihninde. Acaba Allah Azze ve Celle bir defada yaratabildi de acaba bir daha yaratamıyor mu? Acaba bir defa yaratabiliyor sonrasında yaratamaz mı? Böyle bir şüphe meydana gelebilirdi. Onun için o şüpheyi def etmek için Allah sürekli olarak yaratmaktadır. Ve yaratmanın kendisinin sıfatı olduğunu ifade etmektedir bize. Benim sıfatımdır diyor yani. O sıfat benimle kaimdir. Ben varsam o sıfatım da var. Ben daima yaratabilecek kudrete sahibim. Yani bir defa yaratmışım da ondan sonra yaratma kudretim elimden alınmış değil. Yahut da tesadüfen bir defa başarabilmişim de ondan sonra başaramıyorum zannetmeyesiniz. Ben her vakit başarabilirim. İşte o manada Allah Azze ve Celle sürekli olarak yaratmaktadır. Ve kademe kademe yaratmaktadır. Biz mesela çocuğun anne karnında oluşumunu gözlüyoruz, gözlemliyoruz ve ne kadar büyük bir harikanın meydana geldiğini görüyoruz. Babamızın belinde bir sperm iken, bitkilerden dünyanın dört bir tarafından meydana gelmiş olan, o bitkilerden almış olduğu vitaminler, gıdalar sayesinde, babamızın belinde bir sperm olmuştuk. O sperm daha sonra annemizin yumurtasıyla birleşmişti. Ve annemizin rahminde Allah Azze ve Celle bizi şekilden şekile sokmuştu. Gözle görülmeyecek kadar küçük olan bir sperm, yumurtayla birleşince nasıl bir harika meydana gelmişti, nasıl büyüyordu, nasıl bir can vardı onda, o hayatı veren kimdi, onu büyüten kimdi, nasıl meydana geliyordu? İşte bunları insan bugün inceliyor, inceliyor ve Subhanallah diyor. Allah'a secde etmesi gerekiyor. Eğer böyle olmasaydı, Allah her şeyi bir defada yaratmış olsaydı, o zaman biz hamile kadınların mesela nasıl doğurduğunu, çocukların nasıl meydana geldiğini bilemeyecektik. Bütün bitkiler bir defada yaratılmış olsaydı, tohumu görmeyecektik. Tohumun toprakta nasıl yetiştiğini, büyüdüğünü göremeyecektik. Her şey bu şekilde. Allah Azze ve Celle kendisinin ilim sıfatına sahip olduğunu göstermek istiyor. Eğer her şeyi bir defada yaratmış olsaydı, belki o zaman bu kadar büyük bir kainatı yaratan bir zatın olduğunu anlayacaktık ama acaba nasıl yaratıyor diye onu anlayamayacaktık. Acaba ilim sahibi midir? Yoksa sadece yaratma kudreti mi var? Acaba bir ilme göre mi yaratıyor? Yoksa ilmi yoktur da sadece kudreti mi vardır? İlim sıfatına sahip değil midir? Sadece kudret sıfatına mı sahiptir? Sadece yaratma kudretine mi sahiptir? Böyle bir takım şüpheler meydana gelecekti. O şüpheleri def etmek için Allah Azze ve Celle bize gösteriyor. Nasıl yarattığını bize gösteriyor. Her gün etrafımızda yaratılanlar görüyoruz. Yaratılan bitkiler, yaratılan insanlar, yaratılan hayvanlar. Bunları görmek suretiyle Allah'ın kudretini, Allah'ın ilmini, Allah'ın sanatını, Allah'ın yaratıcı gücünü ve Allah Azze ve Celle'nin nasıl yarattığını, yaratırken nasıl bir ilimle yarattığını görüyor insan. Ve işte o zaman Subhanallah diyor ve secdeye kapanması gerektiğini anlıyor. Eğer buna rağmen secdeye kapanmıyorsa o kibrindendir, gafletindendir ve kendisinin ne kadar büyük bir zulüm işlediğini, kendisinin ne kadar nankör olduğunu o zaman itiraf etmesi gerekiyor. Böyle bir ilim sahibinin önünde eğilmiyorsa, nankör olduğunu, böyle bir yaratıcının önünde eğilmiyorsa, böyle bir rezzakın önünde eğilmiyorsa, böyle bir alimin önünde eğilmiyorsa, ne kadar nankör olduğunu kendi kendine itiraf etmesi sağlanıyor. İşte Allah Azze ve Celle böyle, İnne Rabbekumullahu lezi halakas semavati vel arda fi sittete eyyam. İşte o Rabbiniz olan Allah, Rab terbiye eden demek. Sadece Halık değil yani Allah. Aynı zamanda terbiye ediyor. Aynı zamanda insana kanun koyuyor, kanunlarıyla terbiye ediyor. Allah Azze ve Celle kainatı terbiye ediyor. Bütün mahlukatı terbiye ediyor. İşte o Allah Rab'dır. Sadece Halık değil. O Allah aynı zamanda Rab'dır. Onu Rab olan bir Allah olarak tanıyacaksınız. Rab olan bir Allah olarak tanımayan, sadece yaratıcı bir Allah olarak tanıyan, sadece rızık verici bir Allah olarak tanıyan, Allah'ı tanımamış demektir. Böyle bir Allah anlayışı Ebu Cehil'de de vardı. Böyle bir Allah anlayışı Firavun'da da vardı. Sadece yaratıcı olan bir Allah anlayışı, rızık veren bir Allah anlayışı, her şeyi işiten, bilen bir Allah anlayışı, böyle bir Allah anlayışı müşriklerde de vardı. Onlar Rab olan bir Allah'ı kabul etmek istemiyorlardı. Terbiye edici, kanun koyucu bir Allah'ı kabul etmek istemiyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim onun için o sıfat üzerinde duruyor. O Allah öyle ki inne rabbekum, sizin Rabbinizdir. Onun Rab olduğunu bileceksiniz. Sadece yaratıcı olarak görmeyeceksiniz. O kainatı 6 günde yarattım. Gökleri 2 günden, yeryüzünü 4 günde bir başka ayetten. Sümme istava alel arş, sonra da arşı istiva ettim. Arşı kendi hükmü altına aldı yani. Arşın istiva edilmesinin manasının ne olduğu üzerinde çok uzun uzun durulmuştur. Tartışmalar olmuştur. Arşın istivasından maksat nedir? İstiva ne manaya gelmektedir? Arş kelimesi Allah'ın dışında her şeyi içine alan demek. Kainatın tavanı olarak görebilirsiniz yani arşı. Bütün galaksilerin de üzerinde, uzayın daha üstünde, bütün bildiğimiz bilmediğimiz mahlukatın üzerinde ve Allah Azze ve Celle onun üzerindedir. Arş kürsinin de üzerinde. Kürsiyi bir sandalye gibi, bir koltuk gibi düşünecek olursanız, o kürsi kainatın üzerinde, birçok mahlukatın üzerinde, gezegenlerin, uzayların, galaksilerin üzerinde, evrenin üzerinde diyebiliriz yani kestirmeden. Ama arş ise onun da üzerinde. Bir bina düşünecek olursanız binanın tavanı gibi yani. Allah Azze ve Celle arşı da istiva etti. Arşı da kendi hükmü altına aldı yani. Arşı istiva etmesi, istiva kelimesi oturmak manasına gelir. Elbette ki Allah Azze ve Celle için oturmak söz konusu olamaz. Bizim oturduğumuz gibi oturması için zamana ve mekana ihtiyaç olur. Allah Azze ve Celle için zaman ve mekan söz konusu değildir. Zaman yokken Allah vardı. Mekan yokken Allah vardı. Eğer Allah zamandan ve mekandan münezzeh değilse, zamana ve mekana muhtaç olur. Dolayısıyla Allah bir şeye muhtaç olmuş olur. Halbuki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Aynı zamanda zaman ve mekana muhtaç olacak olursam, zamandan ve mekandan münezzeh değil ise, o takdirde zaman ve mekan Allah'tan evvel olması lazım gelir. Demek ki Allah Azze ve Celle zamandan evvel değil, öyle mi? Zaman Allah'tan evveldir, öyle mi? O zaman o manaya gelir. O zaman Allah'ı yaratanın zaman olduğu ortaya çıkar. Halbuki haşa Allah yaratılmış değil. Zaman yaratılmıştır ve zamanı yaratan da Allah'tır. Zaman yokken Allah vardı. O halde Allah Azze ve Celle zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna göre, istiva kelimesini bildiğimiz manada oturmak manasında anlamak caiz olamaz. O halde hem aynı zamanda istiva kelimesinin zahiri manasıyla anlamanın doğru olmadığının bir başka delili de, bir zat bir şeyin üzerine oturuyorsa ona dayanıyor demektir. Ona dayanıyor demektir. Eğer Allah Azze ve Celle arşa dayanıyorsa, o takdirde Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle demek ki bir şeye dayanmak zorunda mıdır? Allah Azze ve Celle bir şeye dayanmak zorunda mı? Ve bir şey, o şey yani arş, Allah'tan evvel midir? Allah Azze ve Celle ثُمَّ اسْتَوَ عَلَى الْعَرْشِ buyurmak suretiyle, Allah daha sonra arşa istiva etti demek suretiyle, acaba istiva olayı Allah'tan, kainattan evvel mi meydana gelmiş olan bir hadisedir? Allah'tan evvel midir? Veya kainattan evvel midir? Oturma hadisesi. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey caiz olamaz. Allah'ın bir şeye dayanması caiz olamaz. Allah bir şeye dayanacak olursa o takdirde o çekildiği zaman düşmesi söz konusu olur. Böyle bir şey Allah için muhaldir, caiz değildir. Allah'ın arşa istiva etmesi, Allah'ın arşı hükmü altına alması, kontrol altına alması manasındadır. Allah arşı kendi hükmü altına almıştır. Bütün mahlukat onun hükmü altındadır. Nasıl ki mesela padişah tahta geçti deriz. Padişahın tahta kurulması, mesela koltuğuna kurulmuş denir. Koltuğa kurulmak illa da oturmak manasında değil. Mesela padişahın tahta geçmesi, tahta kurulması, padişahın daim o tahta oturduğunu göstermez. O makamda olduğunu gösterir. Padişahlık makamında olduğunu gösterir. Memleketin onun idaresi altında olduğunu gösterir. Onun hükümranlığının devam ettiğini gösterir. Mesela tahttan indi denildiği zaman da artık memleketin onun idaresi altında olmadığı anlaşılır. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle'nin arşı istiva etmesi, arşı hükmü altına alması ve hükmünün devam etmesi manasındadır. İmam Malik'e bir adam gelmiş ve bu soruyu sormuştu. Ey imam dedi, arşa istiva nasıldır? Arşa istivanın nasıl olduğunu soruyordu. Keyfiyetinden sual ediyordu. Arşa istivanın ne şekilde gerçekleştiğini anlamak istiyordu adam. Halbuki bu mevzuda elimizde bilgi mevcut değildi. Allah Azze ve Celle ne şekilde arşa istiva ediyor? Bunu bilmek insan için mümkün değil. Bir bardağın içerisine bir denizi doldurmak mümkün olmadığı gibi bu insanın aklına sığabilecek bir mesele değil. Biz daha dünyada mevcut olan şeyleri bile anlayamıyorken Allah'ın arşı istivasının nasıl olduğunu anlamak insan için mümkün değildir. İmam Malik derin bir düşünceye daldı. Adam gelmiş istivayı soruyordu. Sanki soracağı başka mesele kalmamıştı. Kalbinde eğrilik olanlar böyle sorularla uğraşırlar. Allah'ın ve Resulünün açıkça bildirmediği bir takım meseleleri gündeme getirirler. Allah ve Resulü bildirmediğine göre onun keyfiyetini, o takdirde o meseleyi kurcalamanın da bir gereği yoktur. Durum bu olduğu halde adam gelmiş ve onu soruyordu. İmam Malik derin bir düşünceye daldı ve vücudundan ter boşandı. Allah'ın arşı istivasını tefekkür etmeye çalıştı. Ama vücudundan ter boşandı. Böyle bir şey anlamak mümkün değildi. Dedi ki istiva malumdur. Yani istiva kelimesinin Arapçadaki manası bellidir. Ve ona iman etmek vaciptir. Ama onun keyfiyeti nasıl olduğu bizce meçhuldür, onu anlamak mümkün değildir. Allah Rabbul Alemin nasıl hükmediyor? Onu anlamak insan için mümkün değildir. Ve bundan sual sormak da bid'attır dedi. Başka soru bulamadın da bu soruyu mu soruyorsun demek istiyordu. Öyle zannediyorum ki sen dal bir adamsın. Sen sapmış bir adamsın dedi. Ve atın bu adamı dışarıya dedi İmam Malik. Adamın dışarıya çıkartılmasını istedi ve dışarı çıkardılar. Sen dedi dal bir adamsın. Sapmış bir adamsın. İnsanın anlayamayacağı bir takım meselelerle ilgileniyorsun. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin bildirmediğini, peygamberinin bildirmediğini, gaybla ilgili bir meseleyi neden kurcalıyorsun? Mesela melekler nasıl yaşıyorlar? İnsan bunu bilebilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mesela Allah Azze ve Celle nasıldır, bunu bilmek mümkün mü? Her şeyi nasıl biliyor? Nasıl yaratıyor? Nasıl her şeyi idare ediyor? Nasıl rızıklarını veriyor? Bunu bilmek mümkün müdür insan için? Bir bardağın içerisinde bir deniz sığar mı? İnsanın ilgilenmesi gereken meseleler var. İlgilenmemesi gereken, iman edip geçmesi gereken bir takım meseleler de var. Allah Azze ve Celle bize bir takım meseleleri anlatır ama bunları araştıralım diye değil, bazılarını araştıralım diye anlatır. Bazılarını ise sadece iman edelim diye anlatır. bilemeyeceğimiz bir takım meselelerin, bir takım ilimlerin varlığını hatırlayalım diye anlatır. Her şeyi bilmediğimizi bize hatırlatmak için anlatır. Siz arşı istivayı anlayamazsınız demek için anlatır. Anlayamayacağınız bir takım meseleler var demek için söyler. Allah Azze ve Celle kainatı 6 günde yarattı. Sümme istiva alel arş. Sonra da arşa istiva etti. Yudebbirul emir. Ve emri de tedbir ediyor. Her şeyin idaresi onun elinde. Her şeyi kontrol altında tutuyor. Hikmetiyle muamele ediyor. Her şeyi kendi kontrolünde tutuyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla onun kontrolündedir her şey. Sizin kontrolünüzde hiçbir şey yok. Madem ki her şey onun kontrolünde, o halde ona şirk koşmanız doğru olmaz. Madem ki her şey onun kontrolünde, o halde sizin kontrolünüz de onun elinde olmalı. Madem ki bütün kainatı güzel idare ediyor, o halde sizi de güzel idare eder. Madem ki bütün kainat hiçbir hata yapmadan idare olunuyor, madem ki güneş hata yapmıyor, madem ki dünya hata yapmıyor, madem ki mevsimler ard arda geliyor, madem ki bütün yıldızlar kendi yörüngelerinde devam ediyor, çarpışmıyor, o halde bırakın insanın idaresini de Allah yapsın. Bırakın kainatı mükemmel idare eden Allah, insanı da mükemmel idare edecektir. Bırakın her şeyi Allah'a, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirin. Her şeyi tedbir eden, her şeyi düzene koyan Allah Azze ve Celle, sizin de toplumunuzu düzene koyacaktır. İnsanları kardeş yapacaktır ve yapmıştır. Geçmişteki İslam medeniyetleri bunun ispatıdır. مَا مِنْ شَفِيعٍ اِلَّا مِنْ بَعْضِ اِذْنٍ O izin vermeden şefaat edecek kimse yoktur. Ancak o izin verince şefaat edeceksiniz. Allah Azze ve Celle izin vermeden şefaat etmeniz mümkün değil. Peygamber ise şefaat edecek ama onun da şefaat edebilmesi ancak Rabbinin izin vermesinden sonra olacak. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ İşte bu sizin Rabbinizdir. O halde yalnız ona ibadet edin. Madem ki Rabbinizdir, ondan başka Rab yoktur. O halde ondan başkasına kulluk etmeyin. Madem ki kulluk kelimesi itaat manasındadır. İbadet kelimesi ibadet kelimesi itaat manasındadır. O halde Allah'tan başkasına itaat etmeyin. O halde Allah bir şey demişse onun dışında bir şeye itaat edemezsiniz. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman onun dışında bir şeyi kabul edemezsiniz. O Allah sizin Rabbinizdir, sadece ona ibadet edin. Allah size kanunlar koyacak, Allah'a itaat edeceksiniz. Allah ile savaşanlara itaat etmeyeceksiniz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olacak, benim dediğim olacak diyenlere itaat etmeyeceksiniz. İşte o sizin Rabbinizdir. فَعْبُدُوا Sadece ona ibadet edin. اَفَلَا تَزَكَّرُونَ Düşünmez misiniz, akletmez misiniz ey insanlar? Tezekkür etmez misiniz? Allah'ın kudretini, ilmini hatırlamaz mısınız? Düşünmez misiniz? Allah Azze ve Celle insanoğlunu Allah'ın kudretini ve ilmini düşünmeye davet ediyor. Düşünebilmek için bilmek lazım. Bilmeyen adam neyi düşünecek? Marifetullah'a ulaşacaksın ki düşünebileceksin. Marifetullah'a ulaşan adam tezekkür edebilir. Kainat kitabını okuyan, bakan, tefekkür eden, tefekkür ede ede marifetullah'a ulaşır. Allah bilgisine ulaşır. Allah'ın kudretine ulaşır. Allah'ın kudretini anlar. Allah'ın rahmetini görür. Allah'ın ilmini görür kainatta. İşte o zaman o Allah'ı anlamaya başlar. Ve işte o zaman tezekkür ettiğinde, düşündüğünde o zaman hakkıyla düşünebilir. Çünkü biliyordur artık Rabbinin gücünü, kudretini. Onu bilmeyenin düşünebilmesi de mümkün olmayacaktır. Düşünmez misiniz demek suretiyle Allah Azze ve Celle insanların az düşündüğünü ifade ediyor. Az düşünüyorsunuz. Maddeyi düşündüğünüz kadar bile düşünmüyorsunuz. Dünyayı düşündüğünüz kadar düşünmüyorsunuz. Çeki senedi düşündüğünüz kadar, çor çocuğunuzu düşündüğünüz kadar, dünyanızı düşündüğünüz kadar, evinizi, arabanızı düşündüğünüz kadar Rabbinizi ve Rabbinizin kudretini düşünmüyorsunuz. Kainatı yaratanın bu kainatı boşuna yaratmış olamayacağını, bunun sonunda bir ahiretin olacağını, hesabın olduğunu düşünmüyorsunuz. Rabbinize hesap vereceğinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Allah Azze ve Celle insanoğlunun düşünmediğini, düşünmek istemediğini, düşündüğü zaman hakikate varacağından korktuğunu, hakikatleri görmek istemediğini ifade ediyor bize. Bir zamanlar 60-70 yaşlarında bir adamın yanında bir mevzu açılmıştı. Ölümden bahsetmiştik de o adam şu mevzuyu kapatalım demişti bize. Ölüm meselesini kapatalım dedi. Sen ölüm meselesini kapatabilirsin ama kabrin kapısını da kapatabilecek misin? Düşünmek istemiyordu adam. Ölüm meselesini düşünmek istemiyordu. Düşünmek istemeyebilirsin ama hakikatler değişmez. Sen düşünmeyebilirsin ama sonuçta öleceksin ve hesap vereceksin. Allah Azze ve Celle düşünmez misiniz derken insanların çok az düşündüklerini ifade ediyor. Allah Azze ve Celle düşünen kullarından olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kafirlerin gücünü kudretini sil süpür yok et. Allah'ım onları birbirine düşür. Ya Rabbi Müslümanların vahdetinin gerçekleşmesini nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.